Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, insan ve cin şeytanlarından Allah'a sığınarak sözlerime başlar. Resulüne de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız, geçen hafta biliyorsunuz, af, Kur'an'da af kavramını işlemiştik. Onun bir değişik açılımı olarak hoşgörü ve müsamaha. Dilimizce çokça kullanılan hoşgörü ve müsamaha denince ne anlayacağız? Bunları anlatmaya çalışacağız. Hoşgörü Batı dillerinden Latince kökenli toleransla ifade ediliyor. Sabretmek, katlanmak, dayanmak anlamlarına geliyor. Arap dilinde bunun karşılığı ise müsamahadır. Nitekim eski dilimizde bu kelime vardı. Sonradan işte dildeki değişimlerden dolayı bu müsamaha kelimesi terk edildi. Onun yerine daha böyle tolerans, efendim daha Türkçesinde hoşgörü olarak yerleşmeye başladı dilimizde. Kur'an'da hiç geçmeyen bu müsamaha kelimesi sünnette genellikle alışverişte kolaylık göstermek bahislerinde geçer. Bu tür hoşgörü hadislerinin en ünlüsü Ahmet bin Hanbel'in Müsnedindeki hadisleri şöyle buyuruyor Peygamberimiz. İsmah yesmehu lek. Hoşgörülü ol ki hoşgörülersin. İnsanlar arası ilişkilerde hoşgörü bilindiği gibi hayatı kolaylaştırır ve yaşanılabilir kılar. Çünkü insan sürekli hata yapabilen bir yapıdadır. Ve insanların hata ve kusurlarını hoş gören biri, yalnızca başkalarından da kendisi için hoşgörü bekleme hakkını kazanmış oluyor. Bununla birlikte hayatı katlanılabilir kılarak yaşamın işkenceye dönüşmesini de önlüyor demektir. Yani hoşgörü bu kadar önemlidir sosyal hayatımızda, sanki olmazsa olmazlardan gibi. Çünkü bu toplumumuz insanlardan oluşuyor. İnsanların da bir özelliği hata yapmak. Dolayısıyla A kişisi veya B kişisi önemli değil. Muhakkak bir insan bir zaman bir yerde bir hata eder. Amir olur, memur olur. O halde toplumun böyle birlikte sevgiyle devam edebilmesi için insanlar, bireyler birbirlerini karşılıklı olarak hoş görmeye alışacaklar. Ne ki insanlar başkalarının kendilerine karşı yaptıkları hata ve kusurları hoş görme hak ve yetkisine sahiptir. Bir başkasına karşı yapılan haksızlığı hoş görmekten söz etmek gülünç olur. Mesela Kur'an'da af yetkisi kişinin bizzat kendisine vermiştir. Yani kişi bir işten dolayı bir hakkını alacağı zaman isterse affedebilir. İslam'a göre bu kişinin kendisidir. Ama başka düzenlerde zulme uğrayan, mağdur olan, hakkı alması gereken kişinin affetme yetkisi sanki elinden alınmış, bir başkaları onun adına af yetkisini kullanırlar. Bu da işte yanlış bir durum. Hoşgörü, gücenmeyi gerektiren bir tutum ya da davranış karşısında tepki göstermeme, tahammül, dayanma gösterme halidir. Hoşgörünün sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için ileri sürülen iddianın kaynağının, bu iddiaya sahip kişinin amacının ve kaynakla amaç arasındaki mantıksal sürecin akli delilleri olması gerekmektedir. Yanlış bir hoşgörü anlayışı hem hoşgörü sahibi için hem de hoşgörüye sığınan kişiler için felaketlere kapı aralayabilir ve kötü alışkanlıklara neden olabilir. Yani bu hoşgörünün de dengesini iyi bulmak lazım. Nerede, ne zaman, neler hoş görülebilir? İslami toplumlarda hoşgörünün ahlaki bir temeli vardır. Bununla birlikte saf dilliğe varan bir davranış biçimi de olmamasına özen gösterilir. Hoşgörü sahibi sadece yanlışa göz yummakla yetinmemeli, aynı zamanda o yanlışı yapana güzel bir şekilde doğru olanı da göstermeli ve aynı yanlışın tekrarlanması için de gayret göstermelidir. Yani İslam'da biliyorsunuz, İslam toplumunda kişiler birbirlerinden sorumludurlar. İslam toplumlarında hoşgörünün ahlaki bir temeli vardır. Bununla birlikte saf dilliğe varan bir davranış biçimi de olmamasına özen gösterilir. Hoşgörü sahibi sadece yanlışa göz yummakla yetinmemeli, doğru olanı da göstermeli ve aynı yanlışın tekrarlanmaması için gayret göstermelidir. Çünkü İslam toplumunda kişiler birbirlerinden sorumludurlar. Dolayısıyla sadece birinin yanlışını görmeme işi çözüme götürmüyor ya, onun yanlışını böyle bağışlanabilir, affedilebilir sınırları içinde kalan yanlışını tamam hoş göreceksiniz ama ondan sonra ona güzel bir şekilde onun yanlış olduğunu, doğru olanın da şu olduğu şeklinde gösterilip ve onun artık o yanlışı bilinçli olarak bir daha yapmaması için gayret edilecek. Yani toplumlar birbirinden böyle sorumlulukları var. Aksi halde göz yumma giderek sabrı taşıran noktalara kadar ulaşılabilir ve başlangıçtaki bir hoşgörü gibi görünen durum daha sonrası için bir birikim oluşturulur. İyi niyet kavramı ile yakın ilişkisi olan bu hoşgörü toplumsal barış ve uzlaşma açısından da büyük önem taşır. Evet, iyi niyet ve hoşgörü, bu kavramlar yerinde isabetli kullanılmazsa çığırından çıkıyor. Onun için bunların içi iyi doldurulmalı, iyi dikkat edilmeli. Bu müsamaha ve hoşgörü ve iyi niyet kavramlarına. Şimdi dedik ki hoşgörü kelimesi Türkçe bir kelimedir. Batı dillerindeki toleransın karşılığı olarak kullanılır. Hadislerde de müsamaha şeklindedir bunun anlamı dedik. Peki müsamaha ne demek? Biraz da onun üzerinde durursak, semahat kelimesinden geliyor müsamaha. O da hoşgörülülük, kusurlara göz yummak, aldırış etmemek demektir. Ama bu göz yumulan kusurların İslam'ın temel esaslarına, temel insan haklarına karşı olmaması ve toplumu ifsad edecek davranışın dışında olması gerekir. Müsamahadan beşeri hataların anlayışla karşılanıp hata sahibini incitmeden kusurunu tamir etmek veya onun kendisini düzeltmesine imkan vermek anlaşılmalıdır. Yoksa birisi bir yanlış yaptı diye hemen başına vurmak olmaz tabii. Rabbimiz bize ne yapıyor? Bir tövbe etme imkanı veriyor. Yani her günah işleyenin cezasını Rabbimiz hemen veriyor mu? Yok. Kulum bana dönecek, tövbe edecek, istiğfar edecek diye kuluna çeşitli imkanlar, süreler tanımaktadır. İşte biz de böyle bir arkadaşımızın, bir yakınımızın, birlikte çalıştığımız kimsenin hatasını gördüğümüz zaman hemen onu başına vurmak yerine ona bir süre tarayarak daha güzel bir şekilde onun bir daha o hatayı yapmaması, doğrusunu da göstererek yardımcı olmamız lazım. Vahyin temel doğruları dışındaki karşıt görüşlere saygılı olmak, başkalarının da bakış açılarını hesaba katmak, içtihadi görüşlerine gereken değer ve önemi vermek, İslam'ı müsamaha ile ilgili gerekliliktir bunlar. Müslüman bireylerin birbirleriyle ve cemaatlerin diğer cemaatlerle İslam'ın kesin hükme bağlamadığı içtihada açık hükümlerde ve teferruatla ilgili farklılıklarda takip etmesi gereken anlayış ve tavır şu olmalıdır. Ölçü olarak verirsek değerli dinleyenler şöyle olmalı. İttifak ettiğimiz hususlarda yardımlaşır, ihtilaf ettiğimiz hususlarda da birbirimizi mazur görürüz. Evet, önemli bir ölçü. Tekrar edersek, gruplar, kişiler, düşünce, fikir ya da eylem konusunda ittifak ettiği hususlarda birbirleriyle yardımlaşır, ihtilaf ettiği hususlarda ise birbirimizi mazur görürüz. Hoş görürüz yani. Hakikat böyle olduğu halde kendi grubumuzdan veya hizbimizden veya kendi partimizden ya da cemaatimizden olmadığından dolayı Müslümana cephe almak elbette çok yanlış bir iştir. Yine farklı metotla hareket etmek veya tali meselelerde dinen caiz olduğu halde kendisi gibi düşünmemek kusurundan dolayı Müslümanları itham edip bölünmelere ve düşmanlıklara sebep olmak, Müslüman kardeşine iman ve İslam gibi Allah'ın her şeyden üstün tuttuğu iki vasfı bir tarafa atıp beşeri kusurları sebebiyle Müslüman kardeşini mahkum etmek büyük bir yanlışlıktır. Cenab-ı Hakk'ın Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler hükmünde önem vermeyerek yine Kur'an'ın ifadesiyle ölmüş kardeşin etini yemek olur bu. Onun için bağışlayacağız, hoş göreceğiz. Bedevi biraz sonra kalkıp mescidin bir tarafına giderek abdest bozmaya başlayınca, şaşkınlıklar içinde kalan mescitteki sahabiler bağırışıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz işe müdahale ederek şöyle buyuruyor. Bırakın işini bitirsin, görsün. Sonra onun bevlinin üzerine bir kova su dökün. Zira siz güçlük değil, kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Şimdi Peygamberimizdeki bu ne kadar geniş bir af, hoşgörü, güzel bir örnek. Sonra, şimdi olayın iki yönü var. Bir olayı bizzat yapan failine, bir de olayı şahit olan diğerlerine iki tane dersi var bu olayda Peygamberimizin. Şimdi olaya şahit olan sahabelere diyor ki, bırakın sabredin, onu hoş görün. Olayı bizzat yapan Bedevi'yi de yanına çağırarak diyor ki, bak ona da diyor ki, bu mescitler ne bevil ne de başka pislik içindir. Bunlar Allah'ı anmak, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır diyerek Bedevi'ye de o yanlışı bir daha yapmaması, mescitlerin fonksiyonunu anlatıyor. İşte bundan bir örnek alarak değerli dinleyenler, biz de bir olaya şahit olduğumuz zaman olayın iki tarafı ya da tek tarafı alıp onun güzel bir şekilde hatırlatacağız ve onu bir daha yapmamasını, doğrusunun şu olduğunu güzel bir şekilde göstereceğiz. Yine Peygamberimizden bir örnek verirsek, başka bir seferinde Resulullah Mescid-i Nebevi'den çıkarken Bedevi'nin biri geliyor, Peygamberimizin elbisesini şiddetle çekip sarstıktan sonra develerimi buğday ile yükle, çünkü sendeki mal ne senin ne de babanın malıdır diye böyle kaba bir şekilde Peygamberimizden istekte bulunuyor. Bu ani ve şiddetli çekiş sebebiyle Efendimizin üzerindeki sert yakalı ridası yani gömleği boynunu kızartıyor. Bedevinin bu yaptığı muhakkak ki çok kaba ve görgüsüzce bir davranış idi. Peygamberimiz buna üzülmüştü. Bedeviye dönerek önce beni incittiğinden dolayı özür beyan et, sonra da senin isteğine bakalım dedi Peygamberimiz. Bedevi özür beyan etmeyeceğim diye karşılık verdi ve bu sözleri birkaç defa tekrarladı. Halbuki Peygamberimizin Bedevi'ye bir ahlak dersi vermek istemişti. Yani Peygamberimiz öyle illa benden özür dile şeklinde bir merakı yok. Peygamberimiz birçok şeylerden vazgeçmiştir. Yani peygamber ahlakı öyle değildir biliyorsunuz. Fakat bir ders vermek, yani hem olaya şahit olanlara hem de olayın bizzat faili olan Bedevi'ye işin doğrusunu göstermek için öyle söyledi. Fakat Beriki yani Bedevi hiç oralı olmuyordu. Hazreti Peygamber Bedevi'nin sözüne önem vermedi. Ashabından birine dönerek bu adam için şu develerin birine arpa, diğerine hurma yükle diye emredip yoluna devam etti. İşte kızdığımız halde bile, bize birisi böyle bir yanlışlık yapsa bile, hislerimize mağlup olmadan aklımızla gereğini yapmamız Peygamberimizden bize güzel bir örnek değerli dinleyin. Hoşgörülü olmak büyük gönüllerin işidir. Kendinden emin, yaptığının doğruluğundan şüphe etmeyen, ilahi hikmet gereği insanoğlunun çeşitli hazımsızlık ve zaaflarla mağlul olduğunu bilen asil insanlar hoşgörü sahibi olabilir. Bir örnek anlatırlar biliyorsunuz. Hasta doktora gittiği zaman, ona acılı bir takım ilaçlar verdiği zaman veya acıtacak bir iğne falan vurduğu zaman, biraz da çocuksa hasta şiddet gösterir, kötü sözler söyleyebilir, kötü hareketler yapabilir ama doktor onun şifa bulması için ondan gelen bu tepkileri hoşgörüyle karşılar ve tedavisine devam eder. İşte biz de bu bunalmış toplumun bireylerinden tedavi etmeliyiz. Her İslam davetçisi İslam'la o insanları düzeltmeli. Dolayısıyla böyle İnsanların hamlığından, cahilliğinden, bilmediğinden dolayı bazı sizlere karşı, bizlere karşı bir takım tepkileri olabilir. Onları hazmetmek, öfkelenmemek, hoş görmek, onun o zamanla onu yapmayacağını bilerek yine ona doğruları götürmeye devam etmek, ilişkiyi hiçbir şekilde kesmemek gerekiyor. Peygamber Efendimizin olgunluğun yüce doruğunda bulunduğu için şahsına karşı yapılan kabalıkları tebessümle karşılamış, yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmüştür. Müslümanların da karınca kararınca onun yolunda olması, ona benzemeye çalışması, canlarını sıkan bazı davranışları hoş görmeye gayret etmesi, ona bağlılıklarının bir gereğidir. Tarih boyunca Müslümanlar her konuda olduğu gibi kişisel hataları bağışlama, gayrimüslimleri inançlarıyla baş başa bırakıp onlara karşı müsamahakar davranma âli cenaplığını İslam'a, İslam'ın insana ve inanç hürriyetine verdiği değerlere borçludurlar. İslamiyet'in hiçbir dine nasip olmayan büyük bir süratle yayılmasının en önemli sebeplerinden birini bu yüce dinimiz İslam'ın diğer bütün dinlerden daha müsamahakar ve âli cenap oluşunda aramak lazımdır. Bu sebepledir ki bazı Hristiyanlar dini müsamahanın ne demek olduğunu Müslümanlardan öğrenmiş olmaları kendileri açısından çok elem verici bir durumdur. Şimdi tabi dedik ki bu kavramları iyi yerli yerinde kullanmak lazım. Zaman zaman bunların da yozlaştırıldığı olur. İyi niyetin, müsamahanın, affın ve hoşgörünün yozlaştırılmasına da müsaade etmemeliyiz. Bu yozlaştırma birkaç çeşit olabilir. Mesela Allah'ın affediciliğini istismar edip günahları önemsememe, kişinin Allah'a karşı bu af yolunu zorlaması, yozlaştırması şeklinde yorumlanır. Dini esaslardan fedakarlık yapıp Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri ve kimseleri hoş görme, zalimleri ve tağutları hoş görme, başkasının suçunu bağışlama yetkisini kendinde görme gibi böyle anlam kaymalarına sebep olabilir. Bunları kısaca açıklarsak, Allah'ın affediciliğini istismar edip günahları önemsememe nasıl olur? Allah'ın rahmeti elbette ki çok geniştir. Ancak onun engin rahmeti yanında azabı da çok çeşitlidir. Yani ikisi birlikte biliyorsunuz Müslüman için bir ölçü vardır. Korku ile ümit arasında gidip gelecek. Yani tamamen ümiti bırakıp korkuya yönelmek ya da korkuyu bırakıp ümidiye yönelmek kişi için bir yanlıştır. Dolayısıyla bu işte yanlış oluyor. O halde yapılacak iş korkuyla ümit arasında. Yani günahlarımızdan dolayı Allah ceza verebilir, korkuyoruz. Bir takım yaptığımız iyi amellerimizden dolayı da Allah'ın bağışlayıp bizi cennete koyacağını ümit ediyoruz. İşte bu korku ve ümit arasında olmalıyız. Onun rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Fakat Allah'ın rahmetine güvenip de günahlara dalmak müminlere yakışmayan bir dengesizliktir. Mümin için uygun olan umutla korku arasında yaşayıp takvaya sarılıp günahlardan cehenneme düşüyor gibi sakınmaktır. Nitekim Lokman sureti 33. ayetinde mealen, ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve mağrur olan şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Şeytanın değerli dinleyenler en önemli hilelerinden biri insana kendini tümüyle temize çıkartıp suçlarını itiraf ettirmemesidir. Böylece insan nefsini avukat gibi müdafaa eder. Şeytanı dinleyen nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüzlerce tevil ve kılıf bahane bulur. Aybını göremediği için de insan suçunu itiraf edemez. İstiğfar da etmez. Suçlu değil ki neden dolayı istiğfar etsin, tövbe etsin ve şeytana maskara olur. Halbuki olay öyle değil tabi. Ancak nefsini itham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, insan hatalarını itiraf edince tevbe eder, affa müstahak olur. Demek ki aff ve müsamahanın yozlaştırılması, Allah'ın affediciliğini sığınarak günahları önemsememe şeklinde oluyor. İkincisi, dini esaslardan fedakarlık yapıp Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri ve kimseleri hoş görmedir ki, tolerans diye ifade edilen hoşgörülülüğü dini esaslardan fedakarlık etme şeklinde anlamak asla doğru değildir. Zira buna kimsenin yetkisi yoktur. Din gelmiştir, tamamlanmıştır, bütündür. O esasın yerine getirilmesi isteyen Allah'tır. İslam'ın ruhuna tamamen aykırı hareket edip de Müslümanların kendine karşı toleranslı davranmasını isteyen kimsenin bir arzusu ahlaki bir hareket değildir. Yapılan bir kötülük veya ayıp şayet toplumu ilgilendiriyorsa onu hoş görmeye, affetmeye çalışma hakkı kimseye verilmemiştir. Müsamaha, tolerans sözüyle birinin şahsi hatasını yüzüne vurup utandırmadan, başkalarının yanında onu mahcup etmeden sabır ve anlayışla kusurunu telafi etmesine imkan vermek şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha Efendimizin müsamahasını anlatırken şahsi hiçbir meselesinden uğradığı zararlardan dolayı kimseleri incitmediğini, kimseden intikam almaya kalkmadığını belirttikten sonra diyor ki, Allah'a ait bir hak ayaklar altında çiğnenirse onu hiç affetmez, hemen o kimseden Allah adına intikam alırdı. Peygamberimiz için böyle diyor Hazreti Ayşe annemiz. Demek ki sınırı iyi bileceğiz. Zalimleri ve tağutları hoş görüp affetme şeklinde de yozlaşma olabilir bu hoşgörüde. İnsanların her görüş ve anlayışına, sapıklık ve hakka isyanlarını hoşgörüyle yaklaşmak, müsamaha ve hoşgörü kavramını yozlaştırmak olduğu gibi, temel doğruları, ilahi gerçekleri önemsememek, hakkı oyuncak haline getirmek demektir. Allah'ın hor gördüğü hiçbir Müslümanın hoş görmeye hakkı yoktur. Kafirlerin belirli ölçülere uyarak kendi dinlerini serbestçe yaşamasına müsaade etmek, onları zorla dinlerini değiştirmeye çalışmamak ayrı bir şeydir. Af zilleti kabul, müsamaha da İslami prensiplerden taviz vermek olarak anlaşılmamalı, kesinlikle böyle uygulanmamalıdır. İslami esaslar ve cezalardan kesinlikle af ve taviz verilemez. Hırsızlık yapan Beni Mahsumlu kadının suçunun affı için yapılan müracaatlara karşı Peygamberimizin kesin tavrını biliyoruz. Kızım da bunu yapsa onun cezasını veririm diyordu. Af yetkisi kime aittir o halde? İnsanlar kendine karşı yapılan kusurları hoş görme hakkına sahiptir. Ama bir başkasına karşı yapılan haksızlığı hoş görmekten söz etmek gülünç olur. Hele bu insanın Allah'a ve onun dinine karşı işlediği cinayeti bir başka insanın hoş görmeye kalkması biçiminde tezahür ederse düpedüz haddi aşmak olur. İslam hukukuna göre işlenen suç kısası gerektiriyorsa kısas hakkını elinde bulunduran kişi suçludan diyet isteme hakkını da onu bağışlama hakkını da sahiptir. Nitekim Maide 45 mealen Tevrat'ta onlara şöyle yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak. Dişe diş karşılık ve cezadır, yaralar da kısastır, her yaralama misliyle cezalandırılır. Kim bunu bağışlarsa kendisi için o kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimler. Demek ki af yetkisi ancak kişinin kendisiyle ilgili oluyor. Allah'a isyan ve İslami emirlerin çiğnenmesinde uygulanacak kısas davalarında kısas sistemi hakkını elinde bulunduran kimselerin veya onun varislerini affetme yetkisi vardır. Bunun dışında hiçbir kimse ya da kurum bu suçluyu affedemez. Kul hakkının çiğnendiği durumlarda da affetme yetkisi sadece mağdurun veya velisinindir. Hem kul hakkı ve hem de kamu hakkının birlikte ihlal edildiği bir suçun cezası da hem meşru devletin hem de mağdurun her iki tarafın birlikte affetmesiyle düşer. Günah ve suç işleyenlerin suçları kesinleştiğinde ve affedilmesi halinde toplum için bu kötü örnek olacaksa ve suçların yaygınlaşması söz konusu olursa, İslam devletinin yöneticileri böyle bir suçluyu da affetme hakkına sahip değildir. Çünkü İslam'a göre devlet, adalet uygulamak, haklıya hakkını, suçluya da cezasını vermek ve toplumu ifsat etmek isteyen zorba ve ahlaksızlara engel olmak, gelecek nesillerin hayatını kurtarmak zorundadır. Kafirlerin ve münafıkların Allah'a karşı yaptıkları isyanın hoş görülmesini reddeden Kur'an, Peygamber Efendimiz'den onlara yumuşak davranmamasını, sert muamele etmesini istemektedir. Tahrim 9. Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Yine münafıkların elebaşısının cenaze namazını kılan Peygamberimiz, Allah tarafından uyarılmakta ve bir daha böyle yapmamakla emir olunmaktadır. Müslüman başka bir Müslümanı düşman olarak kabul edemez ama her Müslümanla samimi olmak zorunda değildir. Müslümanın ölçüsü Allah için sevmek, Allah için buğz etmek olmalıdır. Bir kötülüğün cezasını verirken, intikam alırken haddi aşmak zulümdür. Allah ise zalimleri sevmez. Şura 40. Kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Elbette o zalimleri sevmez. Demek ki Müslüman hiçbir konuda haddi aşmayan, itidalli, orta yollu, adalet ve dengeyi gözeten bir insan olmalıdır. Sevmesini ve düşman olmasında da haddi aşmamalı, ölçüyü kaçırmamalıdır. Sevdiğini aşırı severse onu endat ve put edinme tehlikesini unutmadığı gibi sevmediklerine karşı da aşırı düşmanlık haddi aşmayla sonuçlanabilir. İşte bu konuda ölçüyü Peygamberimiz şöyle dile getiriyor Tirmiz'deki bir hadiste. Dostuna sevginde ölçülü bağlan, aşırıya gitme, belki de bir gün düşmanın olur. Düşmanına buğzunda ölçülü davran, aşırıya gitme, belki de bir gün has dostun olabilir. O halde sözlerimizi Bakara suresinin 286. ayetiyle tamamlayarak bu hoşgörü kavramını bitirmiş olalım. Değerli dinleyenler, şöyle diyorduk: Allah'ım sana Kur'an'da öğrettiğin gibi dua ediyoruz. Rabbimiz, unuttuklarımızdan ya da yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.